Ayrım 27. Yaratılış. Gore Vidal. Sayfa 386. Korku veren kraliyet görkeminin çöküşü. 1. Susa, 16 Hint kralına yaptığım diplomatik ziyaretten 4 yıl, 3 gün eksik sonra geri döndüm. Bu 16 krallık deyimi hareket zamanımda bile yanlış kullanılıyordu. Ganj Ovası'nda 16 krallıktan az krallık vardı ve hiç kimse güneyde kaç devlet olduğunu saymaya zahmet bile etmemişti. Başkatipler sonraki elçilerin sadece Magadha ve Kosala krallarına gönderilmesi konusunda benimle aynı görüşü paylaştılar. Saray hala Sus'ta bulunmakla beraber Dara, Babil'deki kışlık konaklarına çekilmişti. Harem, arabalarla batıya doğru yavaş yavaş ilerlemeye başladığında başkatipler de yola çıkmaya hazırlanıyorlardı. Kraliyet ailesinden sadece Xerxes sarayda bulunuyordu. Benim yokluğumda harem mücadelesi Atossa'nın kesin zaferiyle sonuçlanmıştı. Buna hiç şüphe yoktu. Beni baş zerdüş yapma teşebbüsü dışında girişte hiçbir şeyde şimdiye dek başarısızlığa uğramamıştı. Dara'yı Xerxes'i varisi olarak tanımaya mecbur etmişti. Bu onun en büyük başarısıydı. Veliaht Prens tarafından özel dairesinde kabul edildim. Xerxes'in önünde eğileceğim sırada beni sol koluyla yakaladı ve bir kardeş gibi kucaklaştık. Geriye dönüp baktığımda ne kadar talihli olduğumuzu şimdi fark ediyorum. Her birimiz hayatın en verimli devresindeydik. Ne yazık ki ikimiz de gerçeklerin farkında değildik. Yolculuktan usanmıştım. Xerxes de Mardonius'tan, hiç kimse ne zaman mutlu olacağını bilemez, ancak geçmişte ne zaman mutlu olduğunu bilebilir. Xerxes'e Hindistan'daki maceralarımı anlatırken Helbon şarabı içtik. Büyülenmişti. Orduya komuta etmeliyim diye haykırdı. Soluk gri gözler bir kedininki gibi parladı. Büyük kral çok yaşlı, beni göndermek zorunda kalacak. Ama hayır. Normalde düz bir çizgide birleşen kaşlar şimdi bir oluk oluşturuyordu. Beni değil, Mardanyus'u gönderecek. Her ikiniz de gidebilirsiniz. Kül rengi gözlerdeki ışık söndü. Her şeyi o elde ediyor, ben ise hiçbir şeyi. Yüze yakın zaferi var, benim ise hiç yok. Sen de Babil'i fethettin dedim. Ya da ben yola çıkmadan hemen önce şehri ele geçirmek üzereydin. Sadece bir isyanı bastırdım, o kadar. Fakat Kambises gibi Babil kralı yapılmak istendiğimde büyük kral hayır dedi. Babil ülkesini yönetmenin benim için yeterli olduğunu söyledi. Sadece orada olmadığı zamanlar kalmama izin verilen yeni de bir saray yaptırdım. Xerxes'in babasını sevip sevmediğine bir türlü karar veremedim. Sanırım sevmiyordu. Hiç şüphesiz tahtın varisliği konusundaki belirsizlikten şikayetçiydi ve önemli herhangi bir askeri göreve getirilmemesini açık bir hakaret olarak kabul ediyordu. Yine de Dara'ya tamamıyla sadıktı ve ondan Dara'nın Atossa'dan korktuğu kadar çok korkuyordu. Mevsimin bu geç vaktinde neden buradasın diye sordum. Baş başayken birbirimizle hep doğrudan konuşur, birbirimizin gözlerine bakardık. Soğuk değil mi? O da dondurucuydu. Dünyada hiçbir şehirde Sus'taki kadar değişken bir hava göremezsiniz. Önceki gün boğucu bir sıcak vardı. Ne var ki sarayın kuzey bölümündeki dairelerimden Xerxes'in dairesine geçtiğim sabah süs havuzları gökkuşağı gibi parlayan kalın buz tabakalarıyla kaplanmıştı ve nefesim açık havada duman gibi yavaş yavaş uçuyordu. Yaşlı Dara'nın soğuk havadan nasıl nefret ede geldiğini ve doğunun ilk işaretleriyle sıcak Babil'e kaçtığını anlayabiliyorum. Ben büyük kralın baş duvar ustasıyım diye bağırdı Xerxes ellerini havaya kaldırarak. Kısa tırnakları çimento ile sertleşmişti. Babil'de tabii onun için değil kendim için inşa ettiğim saray öyle hoşuna gitti ki bana bu sarayı da bitirme görevini verdi. Persepolis de istediğim gibi hareket etme izni de verdi bana. Böylece sürekli çalışıyor, duvar örüyorum. Sürekli harcama yapıyorum. Mısırlı inşaatçıların çoğunu İonya Yunanlarıyla değiştirdim. Taş işçiliğinde en iyi onlar. Sizin Hintlilerden bazılarını da ağaç oyma ustası olarak aldım. Çevrede para dışında ne varsa her şeyi topladım. Dara parayı azar azar dağıtıyor. Bazen bir koyun değerinde para verdiği oluyor. Yunan savaşlarından bu yana bir okçu bile gördüğümü sanmıyorum. Buradaki okçu kelimesi altın paranın argo karşılığıydı. O gün bunu ilk defa işitmiştim. Bu paranın üzerinde bir elinde yay tutan Dara görülmektedir. Bugünlerde çok kullanılan bir Pers şakasında şöyle denilmektedir. Hiçbir Yunan bir Pers okçusuna kayıtsız kalamaz. Xerxes, ben Hindistan'dayken olup bitenleri kendi yorumunu da katarak anlattı. Kendi yorumu diyorum çünkü hiçbir şeyin gerçek anlatımı diye bir şey yoktur. Herkes dünyayı kendi görüş açısından görmektedir. Taht hiç şüphesiz eğilmiş insanların arkalarından başka bir şeyi görebileceğiniz en iyi yer değildir. Uzun bir kuşatmadan sonra millet düştü. Erkekleri öldürdük, kadınları ve çocukları gemiyle Sus'a getirdik. Büyük kral onları bu yakınlarda bir yere yerleştirmeyi düşünüyor. O zamana kadar eski kulübelerde yaşayan çok çekici birkaç bin genç milletle ele geçirdik. Onlardan istediğini seç. Artık ağlamayı ve yas tutmayı bıraktılar. Aslını söylemek gerekirse ben genç bir dulu harimime kattım bile. Bana Yunanca öğretiyor ya da buna çalışıyor. O da bütün milletler gibi zeki. Bu zeki kadın Aspasya'nın halasıydı. Bunu bir sır olarak tutmalıyız Demokrit. Atinalılar Perikles'in gayrimeşru oğlunun annesinin büyük kralın cariyesinin yeğeni olduğunu bilseydi onu yani Perikles'i sürgüne gönderirdi. Demokrit meclisin bu ilişkiyi ortaya çıkarabilecek yeteneğe sahip olduğu olmadığından şüphe duyuyor. Bunu yapamazlar. Fakat Tukidides bunu başarabilir. Soğuk bir rüzgar kış için henüz indirilmemiş olan tenteyi takırdattı. Açık kubbe altından savrulan kahverengi yaprakları görebiliyordum. Aynı yerdeki okul günlerimi düşündüm ve titredim. Sus'ta bir çocukken mevsim bana her zaman kış gibi gelirdi. Mileti aldıktan sonra bir grup medli, başka kim olabilir ki? Didim'deki Apollon tapınağını ateşe verdi ve kutsal metinler de dahil her şeyi yok etti. Sonra aptal Artefrenes bütün Yunan şehirlerine tapınağın yakılmasının Sart'taki Kibele tapınağının yakılışının intikamı olduğunu belirten bir mesaj gönderdi. Peki öyle değil miydi? Genç kardeşim, Didim'deki Apollon rahipleri, Delos'taki ve Delfi'deki Apollon rahipleri büyük kral tarafından destekleniyor. Kral her yıl onlara parça parça para göndermektedir. Demokrit, Delfi'deki Yunan tapınağına hala para gönderip göndermediğimizi merak ediyor. Hayır, göndermiyoruz. Savaşlar artık bitti. Ayrıca papazlar da derslerini aldılar. Kahinler günümüzde politik meselelerde ender olarak görüş bildiriyorlar. Her neyse, büyük kral o zamandan beri özürler diliyor. Tapınağı yeniden inşa ettirmek için de para harcamak zorunda kalacak. Bu da Persepolis için daha az para anlamına geliyor. O günlerde Xerxes bir oturuşta sarhoş olmadan 6 testi katışıksız Helbon şarabı içebiliyordu. Öte yandan ben gençliğimde bile şarabı her zaman bir Yunan gibi suyla karıştırdım. Xerxes Saki'ye bize daha çok şarap getirmesini emretti. Sonra Karya isyanının bastırılışını anlatmaya başladı. Millet düşünce bu şu aşağılık köylerin sonu oldu. Başka? Histiaus yakalandı ve o aptal tarafından Sart'ta idam edildi. Bu büyük kralı kızdırdı çünkü o Histiaus'u severdi ve millet meselesi nedeniyle onu hiç suçlamadı. Fakat yaşlı kurda yapılan suçlama ihanet değil korsanlıktı. Gerçekten de ömrünün son yıllarında bir korsandı. O idam edildiğinde annem çok üzülmüştü. Xerxes annemin kumpaslarını her zaman eğlenceli bulmuştur. Millet baş kaldırıldıktan sonra dost kalamazlardı ya da ben öyle hükmettim. Tam olarak bilmiyorum. Kendimi Yunan kliğinden uzak tutmaya her zaman özen gösterdim. Sadece birbirlerini bir daha asla görmemek üzere dostlukları bitirdiler. Fakat hala birbirlerine bağlıydılar. Xerxes sırıttı. Biliyorum dedi ve tabii ki biliyordu. Xerxes'in haremde bir düzine casusu vardı. Dara, Atossa'nın bizzat içinde bulundukları dışında harem entrikalarına önem vermezdi. Dara sürekli onu, o da Dara'yı izliyordu. Bunu söylemeye gerek yok sanırım. İki komşu hükümdar gibiydiler. Donanmayı milletten sonra İonya kıyısına gönderdik. Yunan şehirleri kuşatıldı. Sonra çoğu Fenikelilerden oluşan donanmamız boğazlardan geçti ve yerel tiran korkarak Atina'ya kaçtı. Bunun nedenini bilemiyorum. Büyük kralın en sadık vasallarından biri olarak tamamen güvendeydi. Şimdi bir vatan haini. Bu şekilde Demokrit laf arasında Xerxes'e Miltiades'ten söz etti. O Miltiades ki 3 yıl kadar sonra Yunan müttefikleri tarafından başkomutan seçilmeden önce önemsiz bir Pers vasaldı. Yunanların Plataea'daki söz zaferi ona mal edilmektedir. Demokrit bana Miltiades'in Plataea'da değil, maratonda olduğunu söylüyor. Bunun gibi küçük ayrıntılar Yunan tarihi için hiç şüphesiz çok önemli. Bu bir Pers tarihi. Sonra geçen bahar hem donanma hem de ordu komutanlığına Mardanyus getirildi. Xerxes, Mardanyus'u kardeşi gibi sevdiğinden Mardanyus'un başarısı onun için katlanılmaz bir şeydi. Mardanyus 6 aydan daha kısa bir sürede Trakya'yı ve Makedonya'yı ele geçirdi. Kambises'in bize Mısır'ı kazandırmasından bu yana hiç kimse imparatorluğa bu kadar büyük bir toprak eklemedi. Onun büyük kralın oğlu değil, yeğeni olması benim için büyük şans. Aynı imkanlar sana neden verilmiyor? Xerxes avuç içi açık olarak sağ kolunu kaldırdı. Bu devlet meselelerinde büyük krala karşı yapılan geleneksel bir sadakat yemini işaretiydi. Hayatımın çok değerli olduğunu söylüyorlar. Fakat savaş alanına hiç çıkmadan nasıl büyük kral olabilirim ki? Evet, zaferlere ihtiyacım var. Mardanyus gibi olmalıyım. Yalnızca Xerxes'in kolu masanın üzerine düştü. Açık avuç içi bir yumruk haline geldi. Kraliçe Atos'a, evet, şu an onun sayesinde var isim. Yine onun sayesinde kuzenimden, kardeşlerimden ve senden daha önemsiz biriyim. Benden daha önemli olduğun kesin. Şey, tabii evet, ama ben senin gibi Hindistan'ı görmedim. Şimdi senin sayende tüm dünyayı ele geçirmek üzereyiz. Bunun benim eserim olması için dua edelim. Dara'nın Mardanyus'un Yunanlarla savaşmasına izin vermesi için de. Bunu o da istiyor. Nedenini bilmiyorum. Batı'da bir insanın isteyebileceği hiçbir şey yok. Büyük kral Sart'ın yakılışının intikamını almak istemiyor mu? 100 kadar komutandan herhangi biri bunu becerebilir. Bütün yapman gereken Atina'yı yakıp yıkmak. Bu kolay ve de anlamsız. Fakat Hindistan, Xerxes işçi şarap nedeniyle kendinden geçmişti. Koluma sıkı sıkıya yapıştı, parmakları askeri talimden sertleşmişti. Büyük krala rapor verdiğin zaman ona benim... Hayır, hayır, ona bir şey yapması gerektiğini söyleyemezsin. Yalnız... Ama ima edebilirim. Kraliçe Atasoy ile de konuşabilirim. Bunu sakın yapma. Babil'de kalıp güvende olmamı isteyecektir. Hint krallıklarının ele geçirilmesinin kolay olacağını düşünürse gitmene izin verebilir. O aptal değil. Xerxes baş parmağının tırnağı arasına girmiş harcı temizlemek için bir hançerin ucunu kullandı. Yardımı dokunabilir. Söylemesi zor ama göreceğiz. Gülümsedi. Eğer gidersem sen de benimle geleceksin. Ne mutlu ki bütün gençlerin yaptığı gibi şöhret planları yapıyorduk. Örümcek öldüğünde ağı bittiği gibi bütün planlar sona erdiğinde de yaşlıların duyamadığı müthiş bir zevk duyulur. Eğer şansımız yardım ederse Mardanyus ortaya çıkmadan her şeyi bitirebiliriz. Xerxes aniden baş parmağına bir kertik attı. Patlak kan iki küçük kırmızı inci tanesi oluşturdu. Akan kanı yaladı. Mardanyus hasta mı? Yaralı. Xerxes memnun görünmemeye çalışıyordu. Makedonya'dan dönerken pusuya düşürüldü. Trakyalılar tarafından. Bir bacak tendonu fena halde zarar gördü. Şimdi her gün büyük kralın masasında yemek yemesine rağmen yakınarak etrafta topallayıp geziyor. Ben orada yokken onun sağ yanında oturuyor ve Dara ona kendi tabağından yediriyor. İyi ama yaralıysa bu Yunan meselesinin sonu demek. Xerxes ne zaman babasının kendisine olan ilgisizliğinden yakınmaya başlasa onun dikkatini dağıtmak için elimden geleni yapardım. Hayır, ilgisizlik doğru değil. Dara Xerxes'in Cyrus'un kızı Atossa'nın bir uzantısı olarak görüyordu. Dara karısı ve oğlundan çekinmekle kalmıyor, onlardan korkuyordu. Bunun nedenine biraz sonra geleceğim. Bu son olmalı. Batı'da Mardanyus'un bütün Yunanların satrapı olma arzusu dışında hiçbir işimiz yok. Bereket versin ki bir ilkbahar seferi için yeterince sağlıklı değil. Fakat benim bu sefer için hiçbir şeyim eksik değil. Talihim de biraz yardım ederse, Xerxes Yunan ifadesini kullanıyordu. Bu ilkbahar Pert ordusuna komuta edeceğim ve batıya değil doğuya gideceğiz. Xerxes sonra kadınlardan söz etti. Konuyu son derece ilginç buluyordu. Ambalika hakkında her şeyi bilmek istiyordu. Ona Ambalika'dan söz ettim. Oğlumun Pers sarayında yetiştirilmesinde karar kıldık. Xerxes bana gözde eşi Amestris'ten söz etti. Biliyorsun onu benim için Atos'la seçti. Başlangıçta bunun nedenini bilmiyordum. Otanes'in serveti nedeniyle bunu düşünmeliydim. Bu sadece bir düşünceydi fakat Atos'la bundan daha derindir. O Amestris'i seçti çünkü Amestris Atos'a benziyor. Xerxes gülümsedi. Pek de mutluluk ifade etmiyordu bu gülümseme. Amestris bütün hesapları inceler, evimi çekip çevirir, harem ağalarıyla saatler geçirir. Bunun ne anlama geldiğini bilirsin. Siyasi kimliği var mı? Evet. Atossa öldükten sonra bir başka Atossa tarafından korunacağımdan emin olmak istiyor. Doğal olarak anneme saygı duyuyorum. Onun sayesinde tahtın varisiyim. Varis, Cyrus'un yaşayan en büyük torunu olmak zorundaydı. İki küçük kardeşim var. Xerxes'in daha fazla anlatmasına gerek yoktu. Artabazanes değil de kendi kardeşlerinden birinin kendi yerine geçmesinden her zaman korkmuştu. Dara'nın büyük kral olduğundan üç büyük kardeşi, bir babası ve hayatta bir büyük babası vardı. Kabul etmek gerekir ki bu istisna durumun Pers tarihinde tekrar vuku bulması muhtemel değildir. Bulsa bile küçük çocuğun büyüğe tercih edildiği birçok örnek vardır. Örneğin şu anki efendim Artaxerxes'i göz önüne alın. Sana Pers bir eş bulmalıyız. Xerxes tehlikeli konuyu değiştirdi. Kız kardeşlerimden biriyle evlenmelisin. Yapamam, soylu altılıdan biri değilim. Kuralın kraliyet kızları için geçerli olduğunu sanmıyorum. Yasa yapıcılara soracağız. Xerxes son şarap testisini bitirdi. Mutlu mutlu esnedi. Yasa yapıcılar şu Hintliye de bir eş bulmak zorunda kalacaklar. Neydi ismi? Ajatasattru. Xerxes sırıttı. Bu düğüne bizzat gideceğim. Bu Magadha için büyük bir şeref olacak. Cenaze törenine de katılacağım. Bu daha da büyük bir şeref. Ertesi gün dolu fırtınası eşliğinde Sus'tan ayrıldık. Hindistan yolculuğundan sonra kötü havaya o kadar alışmıştım ki hiç rahatsız olmuyordum. Fakat Xerxes kötü havayı her zaman gökün öfkesinin bir işareti olarak görürdü ve daima rüzgarı ya da yağmuru cezalandırmanın bir yolunu bulmaya çalışıyordu. Fırtına nedeniyle ava çıkamıyorsan evrenin hakimi olmanın anlamı ne derdi. Ona sakinliği öğretmeye çalıştım. Buna pek de muvaffak olduğum söylenemez. Bir defasında ona Buda'yı anlatacak kadar ileri gittim. Xerxes dört yüce hakikate çok güldü. Rahatsız olmuştum. Nedenini bilmiyorum. Buda'yı soğuk ve hatta tehlikeli bir kişi olarak görmüştüm. Fakat insanın çok açık olan bu dört yüce hakikati eleştirmesi güçtü. Komikler mi? Komik olan Buda, istememeyi istemenin hala istemek olduğunu bilmiyor mu? Hakikatleri yüce değil. Doğru da değil. Hiçbir şeye cevap vermiyor. Ancak ölüm vasıtasıyla insan olabilirsin. Xerxes tamamen bu dünyaya aitti. Sus kırsalının sonuna işaret eden, kolayca ufalan kırmızı kum taşlarından tepelerin güneybatısına vardığımızda hava yumuşadı ve ılıklaştı. Bununla birlikte Xerxes'in ruh hali de hemen düzeldi. Hatta Babil'e varana kadar gökün düzenlemelerine söyleyecek laf bulamadı. Gece yarısından hemen önce şehir kapılarına vardık. Muhafızlar Xerxes'i Babil kralı olarak tedbirli fakat yanlış biçimde selamladı. Sonra sedir ağacından yapılma muhteşem kapılar büyük bir gürültüyle ardına kadar açıldı. Yeni saraya uzanan geniş bulvarın öbür yanında fakir insanların dikenlerle yaktığı küçük ateşler yeri hapsedilmiş yıldızlar gibi görünüyordu. Yeryüzünde nerede olursanız olun onlar da oradadır. 27. ayrımın sonu, sayfa 395.